Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 33.
Olağanüstü yetkilerle toplandığı için meclis hem yasaları yapmak hem de uygulama organıdır. Milletvekillerinin hepsi yürütme işiyle ilgilenemeyeceğinden aralarından bir yürütme kurulu seçilecektir. Meclis başkanı bu kurulun da başkanı olacaktır. Başkan ve hükümet üyeleri doğrudan doğruya meclise karşı sorumlu olacaklardır. Bu ülkeler topluca ele alınırsa kurulmakta olan yeni devletin bir cumhuriyet olacağı açıkça ortaya çıkmaktadır. Böyle bir yönetim, Mustafa Kemal'in ilk başlarda kurulmasını düşündüğü halk egemenliğine dayanan yeni devletin kendisidir. Düşmanı ülkeden kovmadan, utkuya ulaşmadan bir rejimin adı konmaktan çekinilmiştir. Aceleci olmamak, cumhuriyetçi eyleme çok şeyler kazandırmış, temellerinin sağlam atılmasına yardımcı olmuş, bölünme veya karşıt tepkilere başlangıçta neden olmamıştır. Cumhuriyet eğer kurulacaksa, savaşın son noktasında kurulmalı ve geri dönülemeyecek bir noktada ilan edilmeliydi. Eğer ilandan sonra bir adım geri gidilse, bir daha cumhuriyetin kuruluşu söz konusu olamaz, saltanatçı ve hilafetçi çevreler yeniden eski düzeni ve devlet yapısını geri getirirlerdi. Zaten olayların gelişim yönlerinden rahatsız olanlar ve cumhuriyetin ilan edileceğinden kuşkuya düşenler vardı. Mustafa Kemal'i cumhuriyetin ilanında ve sonrasında en yakın arkadaşlarının bile teker teker terk etmesi, onun izlediği stratejinin, eylem planının ne derece doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Mustafa Kemal'in çoktan beri kafasında oluşturduğu Ankara Meclisi, onun düşüncesine göre bir kurucu meclis olacak ve yeni Türk Devleti'nin temellerini atacaktı. Nitekim meclise toplantıya çağıran genelgenin ilk taslağında bu düşünce kurucu meclis olarak yer almışken, sonradan halkın bu kavramı yadırgayacağı ve bazı tepkileri yol açabileceği kuşkusuyla değiştirilmiş ve olağanüstü yetkilere sahip ulusal meclis olarak belirtilmiştir. Bu düşüncelerle toplanan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı iki büyük görevden ilki tüm koşullarıyla bir devrim meclisi gibi çalışarak Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sürdürmesi, ikincisi de Türkiye'nin halk egemenliğine dayanan ilk anayasasını hazırlayarak bu devletin temellerini kurmuş olmasıdır. Bu hizmetleri ve çalışma biçimi açısından bir devrim meclisi söz konusuydu. Dipnot 13. Kemal Zeki Genç Osman, İhtilal Meclisi. Hür Yayın, İstanbul 1980, sayfa 16. Meclisin yapısı her yönüyle bir çeşitlilik gösteriyordu. Toplumun her kesiminden temsilci gelmişti. Toplantılarda tam üye sayısına savaş nedeniyle ulaşılamıyordu. Milletvekillerinin çoğunluğu cephelerde gerek asker gerekse sivil olarak görev yapıyorlardı. Din adamları, eşraf, ağa, asker, öğretmen, memur kesimlerinden gelen temsilciler mecliste yer alıyorlardı. Meslekleri ve toplumsal kökenleri çok farklı milletvekilleri arasında büyük düşünce ayrılıkları vardı. Bu nedenle zaman zaman sert tartışmalar doğdu. Çok ağır koşullar içinde geçen dönem Cumhuriyet tarihi açısından önemli olaylarla dolu olduğundan çeşitli kesimler içinden aydınlar ön plana çıktılar. Ne var ki aydın düşünceli din adamlarına karşılık bağnaz düşünceli aydınlar da vardı. İttihatçı aydınlar utku kazanana kadar Mustafa Kemal'e uymak, daha sonra Enver Paşa'yı Rusya'dan getirerek eski rejimlerini kurmak istiyorlardı. Bu taktiği izleyen Mustafa Kemal, bazen doğrudan haberleşerek, bazen de belirli taktikler izleyerek Enver Paşa'yı Anadolu'dan uzak tuttu. İttihatçıların yanı sıra Yeşil Ordu Derneği'nde birleşen sosyalist milletvekilleri de vardı. Gene ülkücü bazı aydınlar İstiklal, Tesanüt, Halk Zümresi, Islahat gibi gruplar olarak çalışıyorlardı. Bu tip bölünmelerin meclisin bütünlüğünü aksatacağını anlayan Mustafa Kemal, bağımsızlık amacına bağlı olanları Müdafaa-i Hukuk grubu adı altında birleştirdi. Ona tam olarak inanmış milletvekilleri bu grupta birleştiler. Meclis çalışmalarına giderek egemen olan bu grup, ileride Halk Partisi'nin çekirdeğini oluşturmuştur. Birinci grubun karşısında olanlar da ikinci grupta iddiaçıların önderliğinde birleştiler. İkinci grubun muhalefeti sert olmakla birlikte gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Din adamları ise iki grup arasında dağılmışlardı ve tutucu çevrelerde etkili olduklarından bunlarla da ayrıca uğraşmak gerekiyordu. Utkunun kazanılmasına kadar hoşgörü gösterilen din adamlarına karşı bu tutum zamanla değişti ve bunlar bir süre sonra devre dışı bırakıldılar. Meclis içi tartışmalardan genellikle birinci grup kazançlı çıkmıştır. Mustafa Kemal hem birinci grubun hem de meclis başkanı olarak en bunalımlı günlerde başarılı yöntemler izlemiş, tüm bölünmelere karşın cumhuriyet yolunda milletvekillerin ortak bir amaç olan utku ülküsüne ustaca bağlamıştır. Yabancı ülkelerin milletvekilleri arasına ajan sokarak meclisi engelleme ve parçalama girişimlerine karşı zamanında önlemler getirmiştir. Meclisin gizli oturum tutanakları bunların örnekleriyle doludur. Dışa karşı meclisin bütününü başarıyla savunan Mustafa Kemal, toplumsal ve düşünsel alanlarda beliren iç çelişkileri büyümeden önleyebilmiş, bunlara dayalı daha büyük sorunların ortaya çıkmasına izin vermemiştir. Gerçekleri korkmadan karşılayabilen birinci meclis, dünya tarihinin ideolojik devrimler dönemecinde iş başına gelmişti. Bu nedenle dış gelişmeler ve etkiler her zamankinden fazlaydı. Bu durum meclisin işlerini zorlaştırıyordu. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında devlet kurulmuştu ama bir de politikalar belirlenirken iç koşullarının yanı sıra dış gelişmeleri de fazlasıyla göz önünde bulundurmak gerekiyordu. Dipnot 14. Tarık Zafer Tuna'ya. Devrim hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük. Siyaset İlmi Serisi. İstanbul 1964, sayfa 78. Rus devriminin yakınları ve çevredeki yansımaları, Avrupa'da yeni oluşan siyasal akımlar, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkiliyordu. Saldırgan devletlerin yardımıyla yeni gelişen politikalara benzer akımların Türkiye'de de oluşturulmasına çalışılıyordu. Özellikle yabancı devlet korunması ve mandı yönetimi isteyen iş çevreleri, meclise de kendilerine yakın gruplar oluşturmaya çabalıyorlardı. Çeşitli topluluklar bu nedenle doğmuştu. Mustafa Kemal bunları yerinde değerlendirerek yabancı hiçbir siyasal akımın gelişmesine ve örgütlenmesine izin vermedi. Ülke koşullarına göre kendi yolunu çizerken bu yolu izleyenlerle kurduğu birinci grubu mecliste ön plana geçirdi. Bu grup aracılığıyla meclis çalışmalarına yön verdi, istediği yasaların çıkartılmasını sağladı. Birinci grubun mecliste ağır basması üzerine diğer gruplar zayıfladılar ve çoğu dağıldı. Ne var ki, iddiaçı kökenlilerle yabancı devletlerin desteğine dayananlar, Kemalist eylemin hedefine ulaşmasını önlemek için her şeyi yaptılar. Casusluktan vatan hainliğine kadar çeşitli yöntemler uyguladılar. İş zaman zaman Mustafa Kemal'e karşı öldürme girişimleri noktasına kadar ulaştı. Birinci Meclis'in başarılı çalışmaları, bu tip engellemelerin sonuçsuz kalmasına, Cumhuriyetçi Hareket'in hedefine biraz daha yaklaşmasına yardımcı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurduğu devlet düzeni açısından Osmanlı Anayasası'nı tanımıyor ve kendi yapısını getiriyordu. Meclis çalışmaya başladıktan sonra yeni devletin temel kuruluşunu Mustafa Kemal'in önerdiği ilkeler doğrultusunda saptadı. Bu kuruluş yaklaşık bir yıl sonra çıkarılan ilk anayasayla anayasal yapıya kavuştu. Türkiye'nin ilk anayasasını hazırlayan bu meclis kendinden beklenen kuruculuk görevini de yerine getirdi. Yeni kurulan devlet, temsilcileri aracılığıyla halk tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle milletvekilleri meclis çalışmalarında tüm halkın adına davranmak ve genel çıkarları kollamakla yükümlüdür. Meclis çalışmaları düzenlenirken bu yapı öncelikle göz önünde tutulmuştur. Meclisin işleyişi, halkın genel çıkarları ve hakları doğrultusunda sağlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla beraber Türk anayasal düzeni tümüyle değişti. O tarihe gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nde bir parlamentonun belirmesi, hukuk açısından az çok Batı ülkelerindeki gelişmenin kalıplarına uygun olmakta, yasama yetkisi padişahtan koparılan bir yetki niteliği taşırken, yürütme yetkisinin kaynağı gene hükümdarda kalmaktadır. Başlangıçta tüm yetkiler hükümdardayken, bu yetki bütünlüğünün içinden bir yasama organı filizlenmekte ve bütünlük parçalanmaktadır. Meclisin açılışıyla egemenlik hem Anadolu'ya geçmekte hem de kaynak ve nitelik değiştirmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yalnız yasama yetkisini kullanan olan bir parlamento değil, tüm yetkilerin toplandığı yönetim merkezi olarak ortaya çıkmaktadır. Artık eskisi gibi yasama yürütmeden değil, yürütme yasamadan çıkmaktadır ve bundan sonra yasama bir yetki, yürütme ise yalnızca bir görev olarak kabul edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme, hatta bir bakıma yargı yetkilerini elinde bulunduran bir organ olarak doğuyor. Ne var ki, meclisin her işi görmesi olanaksız olduğundan açılıştan iki gün sonra yeni bir hükümet kurulması için karar alındı. Burada hükümetin kuruluşu genel anlayış dışında tamamlanmıştır. Bir başkanın bakanları seçerek parlamentonun onayına sunuşu yerine bakanları tek tek meclis kendi üyeleri arasından seçmiştir. Kısa bir süre sonra bu biçim hükümet oluşturmanın bazı sakıncaları görüldü. Meclis tarafından ayrı ayrı seçilen bakanların bir araya gelerek hükümet çatısı altında takım çalışması yürütmeleri son derece zor oluyordu. Sonradan bakan seçimi için gösterilecek adayların meclis başkanı tarafından parlamentoya önerilmesiyle ilgili yasa benimsendi. Dipnot 15. Mümtaz Soysal Anayasaya Giriş, SBF Yayını, Ankara 1969, sayfa 158. Birbirinden çok farklı grupların topluluğundan oluşan meclis, düşünce ve toplumsal köken olarak da çok yönlü bir yapıya sahipti. Grupların tümünün ulusal kurtuluş eylemi içinde ortak davranmaları gerekiyordu. Yeni gruplaşmaların doğmasına ülke koşulları dayanabilecek durumda değildi. Bu ortamda Mustafa Kemal kişiliğinden gelen özellikleri yerinde kullanarak birlik ve beraberliğin simgesi oldu. Onun öncülüğüyle tüm meclis bir bütün olarak çalıştı ve dolayısıyla meclis hükümet sistemi kendiliğinden ortaya çıktı. Ulusun egemenliğine dayalı ve tüm yetkileri kendinde toplayan bir mecliste güçler ayrılığını uygulamaya getirmek olanaksızdı. Yasama, yürütme ve yargının ayrı ayrı organlarda toplanıp birbirini denetlemesi hem zaman yitirmeye hem de ulusal kurtuluş savaşının yönetiminde karışıklıklara yol açabilirdi. Dış politikada ulusal sınırlarda bağımsızlığı geliştirmek, politikada ulusal birlik, dayanışma ve güvenliği sağlamak için güçler birliği sistemi en gerekli yol olmaktadır. Nitekim kısa zamanda başarılı sonuçlar alınması da bu yolun seçimindeki haklılığı açıkça göstermektedir. Güçlerin tek merkezde toplanması ulusal savaş eylemini daha güçlü kılmış, başarıya hazırlamıştır. Meclisin açılmasıyla beraber getirilen rejim tam bir meclis hükümeti sistemiydi. Tüm devlet güçlerini yapısında ve kişiliğinde toplayan meclis her şeye karar vermeye ve her şeyi yapmaya yetkiliydi. Ulus adına ulusun geleceğini belirleyecek kararlar alabiliyordu. Kendi içinden çıkardığı hükümeti her şeye emretme ve yaptırma olanağına sahipti. Meclis, hükümet kararlarının uygulanmasını denetleyebiliyordu. Bakan ve bakanların meclise karşı geniş sorumlulukları vardı. Bir anlamda devletle meclis özdeşmişlerdi. Ulusun geleceğini eline alan Millet Meclisi geniş bir sorumluluk içinde yürütme organlarının yaptıkları her şeyi denetliyordu. Dipnot 16 İlhan Arsel Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları 1. Kitap Ankara 1965 sayfa 67. Bu kontrol devletin tüm işlerine kadar götürülüyor, aralıksız biçimde sert ve tartışmalı oturumlar düzenleniyordu. Bakanların en küçük safsaklaması veya hatası geniş tepkilerle karşılanıyordu. Meclise açıklama zorunluluğu hükümet üyelerinin daha çok çalışmalarına yol açıyor ve işlerin kısa zamanda tamamlanmasını sağlıyordu. Dipnot 17 Samet Ağaoğlu, Kuvayi Milliye Ruhu, Ağaoğlu Yayın Evi, İstanbul 1964, sayfa 22. Savaş cephelerinde bölüklerin durumlarına varana kadar her şey didikleniyordu. Sorumlu makamların her zaman hesap vermeye hazır durumda bulunmaları meclisin titizliğiyle olmuştu. Savaşı en karanlık noktalarda bile utkuya götüren yol, meclisin titiz ve izleyici tutumuyla aşılabilmişti. Meclis işlerinin yanı sıra tüm devlet işleri ve politikası ile ilgili sorunları da bilmek istiyor. Gerekirse gizli veya açık özel oturumlar yapılıyordu. Kısacası meclis her şeyden kendini sorumlu tutuyor, kendi adına iş yapanları serbest bırakıyordu. Bunların yanı sıra meclis bir de kendini sınırlama ve denetleme yolu bulmuştu. Halkın hak ve çıkarları, ulusal kurtuluşun başarısı için bunu da gerekli görüyordu. Kendi üyeleri içinden ulus ve ülkenin çıkarlarına karşı çalışmalarda bulunanları üyelikten atmaktan çekinmiyordu. Dipnot 18 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 7 sayfa 360 Meclis tüm denetimlerini başka hiçbir organa güvenmeyerek kendisi yapmıştır. Yolsuzluklarla ilgili bakanlık soruşturmaları yeterli görülmeyerek, aynı konularla ilgili ayrıca meclis soruşturmaları da açılmıştır. Devlet ve ulusu ilgilendiren her konuda meclisin denetimi kendini iyice duyurmuştu. Meclis kendini denetleyenleri ve çalışmalarını eleştirenleri olumlu karşılamıştır. Bu dönem Cumhuriyet düzeninin hazırlık aşaması olarak kabul edilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti sırasında yapılan işlerde Cumhuriyet'in temelini kurma amacı görülür. Aslında egemenliğin ulusa ait sayıldığı bir toplumda her şeyin genel seçimlerden geçmesi ve devlet organlarının seçim yoluyla kurulması, devlet başkanını bile ulusun seçtiği kimseler aracılığıyla seçilmesi gerekeceğinden, ulus egemenliği anlayışından cumhuriyet rejiminin doğacağı olan bir sonuçtu. Atatürk, ulus egemenliği ile işe başlarken bunun eninde sonunda cumhuriyet rejimine varacağını düşünüyordu. Bu gerçekleşmese bile yine biliyordu ki halk egemenliği benimsendikten ve bilinçlere yerleştikten sonra artık saltanat düzeni eskisi gibi kurulamayacaktı. Padişah bile bu durumu anladığından başlangıcından bu yana ulusal kurtuluş savaşının başlıca düşmanı oldu. Başarı için her aşamanın zamanı gelince uygulanmasına inanan Mustafa Kemal bu yöntemiyle sonuca ulaşabildi.
Ayrım sonu.